Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 121. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben iyiyim. Size genel bir durum özeti yapayım. Hani artık şey demiştim, vlog yaparım podcast vlogları arada. Onu belki böyle hani her seferinde komple yapmam ama en azından böyle girişte hani terapi odasına ya da psikanaliz odasına girdiğimizde de bir şöyle bir özet geçiyoruz ya. Neler oldu, neler yaptık o hafta, o gün nasıl hissediyoruz gibi. O yüzden bir update geçmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu anda arkadaşım Aysun'un evindeyim. Modemi salonda olduğu için internet sadece buradan çekiyordu. Onun yatak odasına gidince ben kayıt yapamadım. O yüzden dedim ki ben salonda oturup kayıt yapayım. Onu da cezalı gibi yatak odasına yolladım. Ve onun salonunda şu an oturmuş podcast yapıyorum. Neden onun evinde yapma ihtiyacı duydum derseniz bu aralar böyle diyorum sürekli. Ona da geleceğim, bu konuya da geleceğim. Bu aralar sürekli kendimi çok kolay sıkılırken buluyorum. Tek başımayken daha da çok sıkılıyorum. Belki bahar geldiğinden canım dışarılarda olmak, kalabalıkların içinde karışmak, hatta mümkünse açık havada böyle havayı içime çeke çeke gezmek, dolaşmak istiyor. O yüzden de pazar akşamı ödevini yapmak için odasına tıkılan bir çocuk gibi hissettim podcast'ı tek başına yapmam gerektiğini düşününce. Bu arada dürüstçe söylüyorum ben böyle. Çünkü bence mesela influencerların çoğu sürekli çok neşeli görünerek her an her şeyi yapmak istiyormuş gibi, sürekli hayatı çok iyiymiş gibi paylaşarak biraz yalan söylüyorlar. Öyle olmamız mümkün değil. Yani ister istemez bazen motivasyonumuz düşük oluyor. Motivasyonunun düşük olduğu gerçeğiyle yüzleşemeyen izleyici de biraz kendine yalan söylüyordur. Daha doğrusu yalan duymak istiyordur. Kendinin kandırılmasını istiyordur. Öyle bir insan tipine inanmaya ihtiyaç duyuyorsanız örnek almak için yalan bir şeye inanıyorsunuz. Çocukken hani kafasına masalın sonunda elma düşen, o mutlu sona ulaşan, prensini bulup prenseslerin hayatına inanmayı seçenler gibi olur. Öyle hayatlar yok. Bazen podcast yapmayı canım istemiyor işte, bazen sıkılıyorum bugün olduğu gibi. Ama Aysun'un yanına gelince onun evinde, çocukken de şeyi çok severdim. Yatakhanede böyle ödevlerimi yaparsam gelmezdi tek başıma olduğum için. Kendimi yalnız ve biraz davallı hissederdim. Ama hafta sonları Asuman teyzemin evine gittiğimde, onun evinde hep cuma akşamları çok kalabalık misafir grupları ağırlanırdı. Kadeh sesleri böyle çın çın gelirdi. Çok herkes süslenmiş bir şekilde evin içinde aşkı memnu gibi topuklu ayakkabılarla gezerdi en güzel haliyle. Ve o ağır kokulu teyze parfümleri olurdu herkesin üstünde. O ortamdayken mesela içeride onların kahkahalarını duyarak arkada ödev yapmak bana zevkli gelirdi. Çünkü bir yandan hayata bağlı olduğumu hissederdim. Hani online olduğunuzda, internete bağlı olduğunuzda gelen bir her şeyi yakalıyorum hissi var ama işte Instagram çöktüğünde ya da bir yerde kampa falan gittiğinizde, internet çekmediğinde offline olduğunuzu ve hayattan koptuğunuzu hissediyorsunuz ya. O bence işte bende de oluyor. Yani asıl mesele belki podcast yapmaya dair bir zorluk değil. Hayattan koptuğumda ödev yapıyormuş gibi hani herkes eğlenirken ben burada işimi yapmak zorundayım hissi belki bana kötü geliyor. Bilmiyorum işte şu an neyse iyi hissediyorum. Ve bu bölümün konusunu çok önceden oluşturmuştum. Rezil olmaktan bahsedeceğim. Bu konuyu seçmemin sebebi de terapiye gidenleriniz ya da psikanalize giden daha az sayıda olanlarınız bilirler. Ben psikanalizde birçok şey anlatırken rahatsızlık duymuyorum. Ama fark ettim ki yani kendimin küçük düştüğüm, rezil olduğumu hissettiğim, kendime dışarıdan bakıp zavallı, ay diye düşündüğüm hallerimi anlatırken çok utanıyorum. Aşırı derece utanıyorum. Yani utanmaktan da ziyade hani karşımdaki insanın beni yargılamadığını biliyorum. O anlamda çekinmiyorum ama artık onunla da paylaştığım için sanki daha da gerçek oluyor. En azından kafamın içinde herkesten saklarken sanki böyle bir rüya gibi. O kadar da gerçek değilmiş gibi oluyor. O anıyı bir tek ben bildiğim için. Ama artık onu birisine de anlatınca şimdi gerçek oldu. Artık ikimiz de biliyoruz ve demek ki bu gerçekten yaşandı. Ben bu kadar kötü bir hale düşmüşüm. O yüzden de yakın zamanda psikanalizde çok utanarak bir hikayemi anlattım. Ve hikayemin sonuna geldiğinde psikanalistim dedi ki bunu daha önce anlatmıştınız. Anlattığım zamanda da demek ki o kadar utanmışım ve şu an yaşanmıyormuş gibi hissedip o an yaşandığını reddedip o anın silmişim ki kafamdan. Anlattığımı komple unutup ben size bir şey anlatacağım deyip sıfırdan anlattım. Bütün o utancı en başından yaşadım. Ondan sonra bu his üzerine düşünürken işte rezil olmak üzerine konuşsam bu podcast'ımı düşünürken ve bir yandan bundan kaçarken anlattığım herkes, yani hikayemi değil rezil olmak konusunda bir podcast yapmak fikrimden bahsettiğim herkes lütfen yapsana, benim de en çok korktuğum şey bu, rezil olmaktan çok utanıyorum dedi. O yüzden yine çok böyle utana sıkıla hiç istemeye istemeye de olsa size bir hikayemi anlatmaya karar verdim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki eskisi kadar kendi hayatıma dair hikayeleri anlatırken rahat hissetmiyorum. Eskiden belki bu konuda çok duyulmamış ve yalnız hissettiğim için içimde anlatılmayı bekleyen, coşkuyla, öfkeyle anlatılmayı bekleyen bir sürü hikaye vardı. Ama şimdi daha çok biraz bana kalsın istiyorum. Özellikle güncel olanları anlatmaktan çok çok kaçıyorum. Ama bu hikaye çok geçmişe dair olduğu için anlatacağım hikayedeki karakterlerin hiçbiri artık benim hayatımda olmadığı için çekinecek, sakınacak bir şeyim yok diye düşündüm. Çünkü şöyle bir endişem de var. Bu konuda da dürüst olacağım. Hayatımdaki insanların bir gün bu podcast'te malzeme olmaktan korkmasına dair bir korkum var. Aslına bakarsanız ailem dışında kimsenin kimliğini ortaya koyarak paylaşmadım hiçbir zaman. Ailemi de anlatmamın sebebi çok fazla hata yapıldı ve benden özür dilemedi kimse. O yüzden sosyolojik bir örnek teşkil ettiğimizi ve ileride başka ailelerin aynı hataları tekrar etmemesi için iyi bir vaka örneği olduğumuzu düşünerek paylaştım. Hiçbirinden de pişman değilim. Ama hayatımdaki kimsenin ismini vererek burada anlatmadım. Bana kötü bir şeyler, çok kötü şeyler yapanlar hariç. O konuda da pek bir çekincem yok çünkü yani bir insana tecavüz ediyorsanız sonra tecavüz hikayem anlatıldı etrafta diye kızamazsınız. Eğer tecavüz hikayenizin anlatılmasını istemiyorsanız bir insana tecavüz etmemelisiniz. Bir insana çok kötü şeyler yapılarsanız tabii ki de bu hikayeler arkanızdan anlatılacaktır. Ama tabii ki hani bir insanla sadece bir cinsellik yaşayıp bu cinsellikte sizin de rızanız varken güzel bir şey paylaşılıyorken daha sonra arkasından işte ona öfke duyup bunu bir malzeme olarak kullanırsanız bence hatalı olan bu olur. Eminim şu an bunu dinlerken kendi içinden bana hırslanan, bilenen çoktan bana gidip sözlüklerde falan bir yerlerde yorum da açmaya hazırlananlar vardır. Ama benim düşüncelerim bu şekilde. Ve kendimi böyle konularda konuşurken şöyle rahatlatıyorum. Gerçekten kötü bir şey yapıyor muyum? Ölürken pişman olacak mıyım diye sorduğumda eğer cevabım hayırsa anlıyorum ki sadece toplumun geri kalanından utanmak beni alıkoymamalı bu hikayeleri anlatmaktan. Neyse işte. O yüzden bu hikayenin özetle bütün bu kriterleri geçtiğine, bu testi başarıyla geçtiğine ve anlatmaya hak kazandığına karar verdim. Ve hazırsanız başlıyorum. Bundan yıllar yıllar yıllar önce, eskiden, çok eskiden, ben daha çok küçükken, henüz Cennet Plajı otopark olmamışken, ben bir çocukla flörtleşiyordum. Karşılıklı olarak birbirimize çok iç dünyamızı açmıştık. Ben kendi terapi sürecimi ona anlatıyordum. O da bitirmiş olduğu terapi sürecini bana anlatıyordu. Ki bence iki insanın terapide konuştuğu şeyleri birbirine anlatması gerçekten ortada büyük bir yakınlık olduğunu gösterir. Çünkü en kırılgan, en gelişmeye ihtiyaç duyan, senin de zaten eksik gördüğün tarafların terapide anlattığın yerlerin. O yüzden aramızda böyle bir güven ilişkisi oluştuğunu söyleyebilirim. En azından benim açımdan öyle olmuştu. Ve sabahlara kadar hani bilirsiniz onu mesajlaşarak konuşmak herkesle olan bir şey değildir. Sabahlara kadar konuşmaya doyamayıp konuşuyorduk ve birbirimize herkese söyleyemeyeceğimiz cinsten kırılganlıklarımızı anlatıyorduk. Ve bu ilişki bu şekilde devam ederken daha hiç görüşmemiştik. O zamanlar işte böyle bahar aylarıydı ve havalar gitgide ısınmaya başlıyordu. En nihayetinde o güneyde bir yere gitti tatile. Ve ben de tesadüfen o kadar güneye değil ama onun yakınında bir yerlere tatile gittim. Ve benim tatile gittiğimi öğrenince bana dedi ki, dedi sen benim çok yakınıma gelmişsin, neden çıkıp gelmiyorsun benim yanıma? Ben de böyle şeylerden açıkçası çok hoşlanan biri değilim. Kendimi güvenli alanımda tutmayı severim. En azından zaman içerisinde böyle birisine dönüştüm. Çok çok çok daha küçükken tabii ki hani 20'li yaşlarımın başında evet daha gaza gelip böyle her genç gibi bir anda böyle kafama esen şeyleri yapıyordum. Başıma bir iş gelir mi, ne olur ne olmaz. Hani en basitinden tehlikesini falan geçtim. Egom zedelenir mi gibi bir şeyleri bile düşünmeden böyle şeyler yapıyordum. Ama daha sonrasında hani 20'li yaşlarımın sonlarında artık daha temkinli bir insana dönüştüm. O yüzden de böyle bir teklif geldiğinde kesin olarak hayır dedim. Gelemem. Çünkü neden geleyim, yani seni doğru düzgün tanımıyorum. Geldiğimde ne yaşayacağımı bilmiyorum. Kendimi böyle bir riske atmak istemem. Ama sonra birkaç tane arkadaşım öğrendi bunu. Ve çocukla olan flört sürecimi biliyorlardı ve çocuğa çok yükseklerdi. Bazen olur ya hani arkadaşların senden daha çok yükselir. Çok iyi, lütfen bu hikayenin tamamına ersin. Hani görmek istiyoruz nereye varacağını derler ya. O yüzden öyle bir şey yaşanıyordu ve bana dediler ki saçmalama. Kendi korkularını abartıp kendi böyle bir şeyini alıkoyarsan çok güzel bir hikaye yaşama fırsatını kaçıracaksın. Ve beni gazladılar, gazladılar. Bu arada şimdi zaman geçtiği için üzerine itiraf da etmek isterim. O zamanlar inanılmaz bir kilo takıntım vardı. Ve ben hayatı boyunca aslında çok kilolu bir insan olmadım hiçbir zaman ama boyum 1,60 ve benim için hani 6-7 kilo alıp vermek gerçekten iki beden falan zayıflayıp şişmanlamama yol açıyor ve bir çok zayıf bir halim var. O halimin böyle toplum tarafından kabul göreceğine inanıyorum. 34 beden falan oluyorum o zaman. Bir de işte 38 beden benim boyumdaki bir insan için balık etli bir hal oluyor. O halimden inanılmaz derecede utanıyorum. Hadi kışın kabanların altına falan saklanıyor da bir tatil yerine çağrılıyorum ve demek ki gittiğimizde bikiniyle denize gireceğiz ve neyim varsa meydanda olacak ve açıkça gözler önüne serilecek ve bu da o kadar iyi değilmiş ya, hani bayağı kalçasına dolgun, hafif oturunca göbeği çıkan, ele gelen bir tipmiş denecek hakkımda diye düşünüyordum ve bu beni inanılmaz derecede korkutuyordu. O şekilde kabul göremem. Sanırım böyle çok başarılı, odaklı bir şekilde büyütüldüğüm için hayattaki her şeyde birinci olmam gerektiğini hissediyorum. Kendimi çok fazla diğer insanlarla kıyaslıyordum özellikle o zamanlar ve hani vücut konusunda plajda bir sürü taş gibi kız olacak. Ben o vücudumla birincilik değil hani 17.likte falan olacağım ve o yüzden geri kalan herkesten geride olduğum için plajdaki insanlardan kendimi ezik, zavallı falan hissedeceğim. Neyse, bana dediler ki hayır, artık bu takıntılarını aşman gerekiyor. Buna rağmen de gitmen gerekiyor. Senin için de bu güzel bir adım olacak. Vücudun konusunda da kendini kabul etmen için. Ve ben de bir şekilde nasıl olacağını bilemesem de kendimi ikna ettim. Deniz kısmını, denize gireceğim kısmı düşünmemeye çalıştım ve o tatile gittim. Ve gittiğimde çocuk beni karşıladı ve ondan sonra çok heyecanlı olduğumuz için ikimiz de işte rakıya oturduk ve çok inanılmaz uzun bir sohbet eşliğinde içtik. Çok güzel vakit geçirdik ve ondan sonra da biraz yakınlaştık ve gerçekten de çok güzel böyle hani birbirimize bakarak böyle o doyamama hissi vardır ya, uzun uzun bakarsın böyle hani aranızda bir şey olduğunu hissedersin. Öyle bir zaman geçirdik. Sonra ertesi gün aynı odalarda kalmıyorduk bu arada. Yan yana iki farklı odada kalıyorduk otelde. Bana dedi ki bu arada benim arkadaşlarım gelecek. Ben de aa dedim, işte arkadaşlarım mı gelecek? Peki, hani daha önceden söylenmemişti ama okey dedim, yani gelebilirler. Ve ondan sonra birkaç tane arkadaşı geldi. Kızla erkekle bir grup. Hiçbirini tanımıyorum ama sorun değil. Peki, madem böyle bir maceraya çıktık, hani gelen her şeyi, o şey derler ya işte, maceraya açık ol, gelen her şeyi kabullen, hayatın sana sunduklarını sorgulamadan falan, o tayfanın laflarını çok iyi bilmiyorum ama işte hani öyle bir bakış açısıyla kabullenmeye çalıştım. Tamam, bütün yeniliklere açığım, hayatın bana sunduklarını sevgi ve heyecanla kabul ediyorum falan gibi bir yerden yaklaşmaya çalıştım. Gelen insanlarla da iyi anlaşmaya çalıştım. Ama sonra şunu fark ettim. Gelenlerden, kızlardan bir tanesi benle pek konuşmak istemiyor. Hiç konuşmak istemiyor hatta. Sürekli konuşmaktan kaçıyor. Fiziksel olarak da yan yana olmaktan kaçınıyor. Sürekli kalabalık bir grup halinde hani bir yemeğe gidiyoruz, kahvaltıya gidiyoruz, geziyoruz, ediyoruz, denize giriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ama asla kızla yan yana düşmüyoruz. Sadece bir tane araba yolculuğu sırasında arka koltukla kızla yan yana düştük. O sırada bana sordu, tek soru şu oldu kızın. Sen ne zaman İstanbul'a dönüyorsun? Ve bu soru böyle kız, sanırım bu kız beni burada istemiyor düşüncesini kafama ilk eken şey bu oldu. Sonra gidilen yemeklerde şunu fark etmeye başladım. Benim flört ettiğim çocuk gitgide bana uzak davranmaya başlıyor. Ve bu kız da inanılmaz sürekli onunla konuşuyor. Kahkahalar atılıyor. Hatta ikisi böyle baş başa vakit geçirmeye başladılar. Böyle bir köşelere çekilerek konuşuyorlar. Ondan sonra işte küçük kısa yürüyüşler yapıyorlar falan. Yani geri zekalı olmanız lazım bunu anlamamak için. İkisi bence net bir şekilde flört ediyor. Ama benim orada tanıdığım hiç kimse olmadığı için bu insan grubunun içerisinde bu hislerimi kimseyle paylaşamıyorum. Tek başıma gözlemlemeye ve anlamaya çalışıyorum. Panik olmama rağmen kendimi rahatlatmaya, telkin etmeye çalışıyorum. Öyle bir şey yoktur diye. Çünkü her zaman fazla düşünen bir insan olduğum için bazen fazla düşüncelerimin sonucunda en kötü senaryoyu hesaplayarak paranoyakça düşüncelere de kapılabiliyorum. O yüzden bunları engellemeye çalışıyorum kendi zihnimde. Öyle değildir, öyle değildir diye. Neyse, ondan sonra bu denize girme sırasında ben zaten çok tedirginim. Kız da bu arada, şimdi böyle faşist faşist konuşmayayım ama kız aslında genel olarak çok beğenmedim ama vücudu iyiydi. O yüzden böyle zaten kendimi o konuda çok geride kalmış hissediyorum. Çok utanıyorum kızın yanında soyunurken falan ve kız bana kendimi kötü hissettirmeye başladı artık sonunda. Çocuk da benimle bu arada konuşmayı kesinlikle reddediyor. Neyse, ondan sonra gitgide artık çocuk benden kopmaya başladı. Bunu hissediyorum ve ben kendi kendime açıkçası göt gibi kaldım. Bu gruptaki herkes çocuğun arkadaşı olduğu için çocuğun etrafına toplanıyor. Çocuk da benimle konuşmadığı için onun arkadaşları da benimle konuşma zahmetine girişmiyor. Ve ben de kendi kendime zaten umursamıyormuş gibi yapmaya çalışıyorum. Sürekli telefonumu açıyorum işte. Yok, İnternette geziyorum, bir şeylere bakıyorum, kitap okumaya çalışıyorum. Zaten benimle çok umurumda değilsiniz gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama sorun şu ki işte onlarla birlikteyim. Yani ben bu tatile tek başıma gelmedim ki. Ve ne olduğunu anlamıyorum. Neyse, bir gece yemek yendi. Biraz daha böyle yemek yerken hani artık benimle konuşmak zorunda kalıyorlar. Normal bir zaman geçirdik. Sonra bu çocuk kalkıp işte dedi ki ben odama gidiyorum. Odamda işte artık erkenden yatacağım falan gibi bir şeyler dedi. Sonra işte ben İki tane kızla kaldım. Ve onların böyle ilişki sorunlarını falan dinliyorum. Dahil olmaya çalışıyorum. Feminist bir yerden destek vermeye falan çalışıyorum ama hiç böyle muhabbete dahil olmamdan hoşlanmıyorlar. Bir süre sonra dediler ki biz de kalkalım artık. Biz de odalarımıza gidelim. Ve ondan sonra odalarına gitmek için yukarı çıktılar. Bu arada kaldığımız otelde giriş katında hani restoran falan var, deniz var. Üst katlarda da işte odalar var. Sonra ben de tamam dedim, o zaman ben de kalkayım. Hatta onlardan önce kalkayım dedim. Çıktım. Ve otel odama girdim. Ama girdikten sonra şunu çok iyi biliyordum ki herkes ayrı odalara gitmeyecek o gece. O yüzden kapının arkasında sessizce dinledim. Ve o iki kız gelip yan odamdaki çocuğun odasına girdiler. Ve ondan sonra hiç benim yan odada olduğumu bilmelerine ve bütün her şeyi duyacağımı açıkça yani tahmin edebiliyor olmalarına rağmen bu onlara engel olmadı. Müziği son ses açıp delicesine eğlenmeye başladılar. Bütün gece odada küçük bir parti verdiler. Ve ben de bir süre sonra biraz internette gezindikten sonra yorganımı kafama çektim ve uyudum. Sabah kalktığımda yan odamda kalıyordu çocuk ve benim balkonumdan çocuğun balkonu görünüyordu. Balkonda asılmış bir bikini seti vardı ve o baştan beri bana ne zaman İstanbul'a döneceksin diyen kıza aitti bu bikini seti. Ve tahminimce herhalde bir şekilde sevişmişler ya da işte yakınlaşmışlar. En azından bütün geceyi birlikte geçirip sonunda da sabah birlikte denize girmişlerdi. Ve artık oraya ait olmadığımı net bir şekilde anladım. O gün de böyle yine hani kuyruğu dik tutmaya çalıştım. Ondan sonra o gün de yalan dolan bir şekilde geçti. Ve ertesi sabah uyandığımda aşağı indim ve hiçbiri yoktu. Ondan sonra nasıl yani dedim, hani acaba onları otelde bulamıyor muyum? Sonra internete girdim ve gördüm ki hep birlikte şehri gezmeye gitmişler. Ve ondan sonra çocuğa mesaj attım. Dedim yani gitmişsiniz, bana niye haber vermediniz? O da dedi ki ya sana özellikle haber vermedik falan gibi bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani biz sadece çıktık ve o sırada sen yoktun. Ya dedim biz buraya 500 kişilik bir Japon kafile olarak geldik de hani 499 kişi çıktınız ve 500'üncüyü unuttunuz, kalabalıktan değil ki. Zaten birkaç kişiyiz. Yani iki tane seçeneğiniz vardı giderken. Bana haber vermek ya da vermemek. Ve siz haber vermemeyi seçtiniz. Cevap bile gelmedi. Akşama kadar yürüdüler, ettiler. Bütün şehri gezdiler. Ondan sonra ben de artık o sırada yeni bir arkadaş edinmiştim o tatil yöresinde. Onunla vakit geçirdim. Akşamleyin geldiler ve akşam olduğunda işte bu sonradan gelen kızlar geri artık kendi şehirlerine döneceklermiş. Zaten o bana gıcık olan hiçbir şey demedi de diğeri de bana mesaj attı. Denizciğim ya işte ben aşağıdayım gitmeden seni görmek isterim diye. Ben de ben otelde değilim dedim. Çünkü dalga geçer gibi benim suratıma bakmadan geçirdikleri birkaç günün sonunda bir de sanki bana bütün bu götlükleri yapmamışlar, beni bilerek dışlamamışlar, bütün bunları önceden planlamamışlar ve orada zaten flört etmek için gelmiş olan ben küçük duruma düşmemişim. Hani salak gibi orada tek başıma kalmamışım gibi, bir de sanki çok iyi niyetliymiş gibi, ay gitmeden sana veda etmek istedim diyor. Yani artık bu kadarına da okey olamazdım ve dedim ben otelde değilim, size iyi yolculuklar. Sonra gittiler. Ve o gittikten sonra bu çocuk hiçbir şey yokmuş gibi benle konuşmaya çalıştı. Çalıştı demeyeyim şimdi, doğruyu söyleyeyim. Konuştu. Ben de nedense küçüklüğümden gelen, küçükken de okulda zorbalık gördüğünde bu zorbalığın gerçekliğini kaldıramadığı için sanki zorbalık görmüyormuş gibi gülmeye çalışan bir çocuktum. Bu çocukla da sanki bütün bunlar yaşanmamış gibi, hiçbir şey yokmuş gibi işte akşam yemeği falan yedim. Daha fazla yakınlaşmadım ama akşam yemeğini yedim ve sanki hiçbir şey yokmuş. Zaten en başından beri umurumda değilmiş gibi davrandım. Ondan sonra yollarımız ayrıldı. İşte o başka bir yerlere gitti. Ben kendi tatilime devam ettim. Ve bir süre sonra zaten işte ben de İstanbul'a döndüm ve terapide bunu konuştum. Ve terapide konuşmadan önce bu hikayeyi terapistime de olduğundan daha az acıtıyormuş gibi anlatmaya çalıştım. Ama bir süre sonra gerçekle barıştım ve gerçekle barıştığımda kendimi bok gibi hissettim. Çünkü olan şey şuydu, yani kullanılmıştım. Oraya o tatile giderken çok saf ve romantik hislerle belki gitmiştim. Daha toyluğumun genç yaşımında verdiği bir işte tecrübesizlikle ve hevesle gitmiştim yani. Ve dünyada bence en boktan hissettiren şeylerden biri hevesinizin kursağında kalması ve aptal durumuna düşmek. İşte aptal durumuna düşmüştüm. Beni demek ki o çocuk, hani o gece o gelsin, sonra da işte diğer kız gelir, bakarız işte artık hangisiyle daha iyi anlaşırsam onu seçerim falan gibi bir şey düşünmüş. Ve şimdi işte yıllar yıllar yıllar sonra bu hikayeyi artık 30'lu yaşlarımın ikinci yarısında psikanalizde anlattım. Ve şimdi dedim hani bu hikayeden artık hiç utanmıyorum ve kendimi küçük düşmüş gibi de hissetmiyorum. Çünkü artık şunu görebiliyorum. Bu çocuk kötü bir çocukmuş. Gerçekten çok bencil. Ki bencillik bir seviyeye kadar iyidir. Bu kendisi çok küçük daha iyi hissetmek için başka birisinin çok çok çok büyük bir miktarda kötü hissetmesine, mutsuz olmasına, aşağılanmış hissetmesine, korku yaşamasına, utanç yaşamasına okey olabilecek, göz yumacak bir çocuk ve bundan hiç çekinmemiş. Yani bana sen istersen git deme nezaketinde bile bulunmadı. Benim arkadaşlarım geliyor ya, biz biraz baş başa vakit geçireceğiz dese o bile kibar olabilirdi. Bana sen de burada kal dedi yani. Hiç git bile demedi. Çünkü o tatile devam edelim. Belki diğer kızdan da sıkılır, tekrar bana döner beyefendi. Yani o yüzden şimdi baktığımda şunu görüyorum. Bu hikayedeki diğer insanların hepsi özellikle o diğer iki kız da bence gerçekten çok çok çok kötü kalpli. Bak bu yarışı ben kazandım, görüyor musun? Bikiniyi balkona astım. Sense orada tek başına uyudun. Şimdi bu ezikliği yaşa, bu yarışın kaybedeni sensin diye. İnsanların arasında böyle kazanmaya dair bir yarış olduğuna inanacak kadar olmamış bence insanlarmış. Şimdi bunu görebiliyorum. ve yani neden gülüyorum derseniz, bu insanlarla ben hala bir yerlerde denk geliyorum ve zaten bu arada sonradan tahmin edersiniz ki bu kötü kalpleri sayesinde nedeniyle sonradan aynı kazıkları, benzer kazıkları birbirlerine de attılar. Atmaya da devam ediyorlardır eminim hala hayatlarına giren herkese. Arkadaşmış gibi görünüp birbirlerinin arkasından her türlü işleri çeviren insanlar bunlar. Yani o yüzden şimdi bu hikayeyi işte psikanalizde anlattığımda o acıyı en baştan yaşadım ama gerçekten düşünüyorum ki yani çok daha genç yaşlarımda bile zararımı hep genelde kendime verdim. Diğer insanlara zarar verdiysem de hiç vermedim diyemem ama hemen arkasından vicdanım içimi sızlattı ve gidip özür diledim. Pişmanlığımı anlatmaya çalıştım. Kırdığım kalpler için insanlardan hep özür diledim. O yüzden şimdi anlıyorum ki aslında rezil olma korkusunu bize verenler böyle kötü kalpli insanlar. Çünkü gerçekten eğer siz yanınızda eğer iyi insanlar varsa, düzgün insanlar varsa, siz zaten hani yolda takılıp düşerseniz, işte bir hata yüzünden bir şey beceremezseniz, yeterince profesyonel olmadığınız için bir konuda sıçarsanız Gerçekten kendileri olmuş olan insanlar, sizin arkadaşınız, dostunuz değillerse bile bence yardımınıza koşuyorlar. En azından saçmalama, kendini kötü hissetme diyorlar. Destek vermeye çalışıyorlar. Ve kesinlikle kendi egolarını şişirmek için sizin egonuzu yıkmaya çalışmıyorlar. Böyle başka bir insanın egosunu kırarak kendi egonu şişirmeye çalışmak bana hep şey gibi geliyor. Denizde dubalar olur ya, dubaya abanırsın, duba battıkça sen yükselirsin denizde. İşte böyle kötü niyetli insanlar bence bunu yapıyorlar. Sizi bastırarak sizden aldıkları kuvvetle kendilerini yükseltmeye çalışıyorlar. Böyle insanları gördüğünüzde kaçın derim ben. Ben artık öyle yapıyorum. Eskiden bu insanların beni bastırması ihtimali bana kendi zavallılığımı hatırlattığı için göreceli olarak o insanlar da benden çok üstünlermiş ve bana her türlü aşağılamayı yapma hakkına sahiplermiş gibi geliyordu. Artık ne münasebet diyorum. Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı Samet'in dediği gibi ne münasebo. Ne münasebo efendim yani. O yüzden şimdi belki dışarıdan işte baktığında insanlar özgüvenli olduğumu düşünüyorlar. Çünkü özgüven bence öz saygıyı da gerektiriyor. Kendime böyle şeylerin yapılmasına, bana böyle şeylerin yapılmasına artık asla ve asla izin vermiyorum. Biri böyle bir şey yapmaya kalkarsa hemen kapıyı açarım. Buyurun efendim, kapı burada derim ve hadi hadi bakalım. Naş naşı çekerim. O yüzden işte şimdi böyle bu hikayeyi anlatıp rahatladıktan sonra size de hatırlatmak isterim. Yani rezil olmaktan korktuğunuzda hep yani aklınıza gelsin. Yani deneme sürecinde, bir şey öğrenme sürecinde, bu böyle bir ilişki, bir aşk, işte yeni başlanan herhangi bir şey olabilir. Kayak yapmayı öğreniyor olabilirsiniz. Düşmekten utanırsınız. İşte makyajı belki ilk kez deniyorsunuzdur. Beceremeyip kötü görünmekten, herkesin ay bu ne demesinden korkarsınız. Ya da yeni tarz kıyafetler belki denemek istersiniz. Tarzınızda bir değişiklik yapmak istersiniz ama insanlar dalga geçerse, ay saçmalama götüm gibi olmuşsun derlerse diye endişe edersiniz. Böyle şeyler yaşadığınızda düşünün ki zaten bunlarla dalga geçecek olan insanlar yani kendilerini de çok kötü davranan ve egolarını çok yanlış şekilde şekillendirmiş olan insanlar bence. O yüzden burada değiştireceğiniz şey sizin deneme hevesiniz, bir şeyleri başarmaya dair umutlarınız, işte kurduğunuz hayaller olmasın. Etrafınızdaki insanları değiştirin bence. Hayat kesinlikle yeniliklerle güzel hep. Yeni hikayelere ihtiyacımız var. Yeni deneyimlere, yeni aşklara, yeni stillere, yeni becerilere, yeni hayallere, birçok yeniliğe ihtiyacımız var ve yeni olan hep korkutucu. O yüzden siz bu yeniye dair umudunuzu, işte hevesinizi kaybetmeyin. Sadece birileri sizi küçümserse ve aşağılarsa diye. Eğer böyle korkular yaratıyorsa çevrenizdeki insanlar, bence o insanları değiştirmeye bakın. Yani elinizi çektiğiniz şey böyle insanların elleri olsun. O insanlardan elinizi çekin ve serbest kalan ellerinizle siz umudunuza, sevginize sarılın. Etrafınıza da güzel insanları toplayın. Güzel ortamlarda bulunun. Ben yıllar içerisinde gerçekten bütün arkadaş çevremi, işte etrafımdaki insanları hep bana destek verecek insanlardan artık seçmeye özenir oldum. Benim moralimi bozan, bana kendimi yetersiz, eksik hissettiren herkesi de yavaş yavaş çevremden uzaklaştırdım. Hatta çok yakın zamandan bir tane mini hikayeyle finali yapmak isterim. Böyle birkaç sene önce bir çocukla işte bir date gibi bir şeye çıkacaktım ama her zaman olur ya, hepimizde çoğumuz saklamaya çalışsak da, dışarıdan cool görünmeye çalışsak da reddedilmekten çok korkuyoruz, istenmemekten. Ve öyle olduğunda inanılmaz bir aşağılanma, küçük düşme hissi yaşıyoruz. O hissi yaşamaktan çok korkuyordum ve çok yakınımdaki bir arkadaşım bana dedi ki, bak dedi, sen bu buluşmaya git. Eğer bu buluşmanın sonunda her şey istediğin gibi olmazsa, evde cipsler, çikolatalar, seni rahatlatacak böyle müziklerle, televizyondan çok güzel bir kanalı açmış halde, tertemiz çarşaflar ve yastıklarla yatağını da hazırlamış halde seni bekliyor olacağım dedi. Ve gecenin sonunda arkadaşım beni işte böyle yolladıktan sonra gerçekten de o gecenin sonunda bok gibi geçti date ve çocuğun beni istemediğini hissettim. Ben de çıkıp arkadaşıma geldim ve onun bana hazırladığı cipsleri, çikolataları yiyerek ağladım. Ama ondan sonra yeterince ağladıktan sonra dayanamayıp gülmeye başladık ve bir şeyler izleyip böyle huzur içerisinde yattım ve anladım ki doğru yerdeyim. Çünkü sizin yanınızdaki insanların size böyle şeyler yaşadığınızda ne kadar üzücü, düştüğün hal demesi değil, insanlık haldir, bu hepimizin başına gelir diyerek desteklemesi lazım. Siz de kendinizi böyle insanlarla sarmaya özen gösterin. Eğer böyle insanlar şu an yoksa etrafınızda, bir oturup düşünün neden acaba yoklar diye. Ve bundan sonrasında bence öyle olması için elinizden gayreti ardınıza koymayın. Ve rezil olmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Yeni şeyleri öğrenmek için, yeni şeylere başlamak için insanın böyle desteğe ihtiyacı var. Eğer İngilizce öğrenmek konusunda da Hata yaptığımda işte benle dalga geçilecek, işte küçük düşeceğim diye endişe ediyorsanız size çok güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Cambly. Cambly'de ana dil İngilizce olan eğitmenlerle birebir İngilizce konuşarak İngilizcenizi geliştiriyorsunuz. Ve buradaki eğitmenler zaten bu konuda tecrübeli, çok tatlı, güler yüzlü insanlar olduğu için siz hata yaptığınızda size "Aa, hata yaptın" diye gülmüyorlar. "Eziksin galiba" falan demiyorlar. Sizin hata yapmanızı sizi teşvik ediyorlar. Çünkü her şey, hayatta yeni olduğunuz her şey yani hata yapa yapa öğrenilir. Küçük bir bebeği hayal edin. Yani bir bebek bugün dünyanın en ödüllü koşucusu olduysa bile, hani dünya birincisi ise bile, yani kısa mesafede ya da maratonda herhalde ilk emeklemeye başladığında, işte adımla atmaya geçtiğinde düşmüştür. Defalarca kez düşmüştür ama annesi karşısına geçip "Huha, sen galiba hiç yürüyemeyeceksin" falan diye onunla dalga geçmediği için, bir şekilde bu çocuk teşvik bulduğu için gitgide daha iyi koşabileceğine dair bir inanç geliştirmiştir. O yüzden Cambly'de böyle yargılanmadığınız bir ortamda çok rahatça hata yaparak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. İster birebir, ister 2-3 kişilik grup dersleri halinde katılabilirsiniz, kendi seçiminiz. Ve internet bağlantısı olan her yerde, ister telefondan ister bilgisayardan Cambly'ye bağlanabilirsiniz. Eğitmeninizi de kendiniz seçebilirsiniz. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz günde, dilediğiniz saatte ders yapabilirsiniz. Ve Cambly'de artık uygulamayı muhtemelen biliyorsunuzdur, sık sık indirim oluyordu. Artık daha sıklıkla indirim gelecek. Ve bu değişimin de ilk ayağı olarak bu yılın ilk ve artık da Cambly'nin en büyük indirimi başladı. Ayda 289 liradan başlayan fiyatlarla Cambly'ye abone olmanız için ve kendi değişiminizi başlatmanız için en iyi zaman o yüzden şimdi. Size bir kod da veriyorum. Terapi 60 koduyla büyük Cambly indiriminden faydalanabilirsiniz. Kodu ve uygulamanın linkini açıklamalara bırakıyorum. Hiç çekinmeyin abone olmaktan. Korkacak hiçbir şey yok. Zaten Cambly abonesi yani ücretli bir şey yapmasanız bile abone olun. Çünkü ücretsiz kaynakları var dışarıdan gelenler için de. Cambly AI var mesela, yapay zeka, ya da e-booklar var, e-kitaplar. Bunlarla İngilizcenizi pekiştirebilirsiniz. O yüzden her türlü üye olun bence. Ve sadece İngilizce konusunda değil, her konuda en başta kendinize lütfen şefkat gösterin. Her şeyi düşe kalka öğrendiğimizi lütfen unutmayın ve lütfen, ama lütfen hak etmeyen insanlara da hak ettikleri değeri vermeyin. Daha da önemlisi, kendinizden zaman vermeyin onlara. Kendinizden imkanlar sunmayın. Kendinizin sahip olduğu şeyleri onlarla paylaşmayın, destek vermeyin. Çünkü sonrasında siz kendinizi kötü hissedersiniz. Böyle insanlarla olmadığınız sürece bence korkmadan denize açılabilirsiniz sevmeye ve sevilmeye. Çünkü bir süre sonra anlayacaksınız ki sevmek gibisi yok. O yüzden de daha fazla spoiler vermeden bu bölümün sonuna geliyorum ve sizi bölüm sonu şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Şimdi sizle birlikte şarkıyı ben de dinleyeceğim. Ve bir zamanlar çok üzüldüğüm o günleri düşünerek biraz üzülüp, sonra da şimdi olduğum, dönüştüğüm bu kadının olduğu yere sevineceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.